Ayrım 29. Her gün hüzün. Sol ayağım 2. Christy Brown. Sayfa 255. Babasını daha önce hiç pijamaları içinde görmemişti. Hastanede giydiği, üzerinde canlı mavi çizgileri olan bir pijamaydı. Ve göğüs cebinin içinden rahibelerin getirdiği bir dua kitabı görünüyordu. Seyrelmeye başlayan gri saçları taranmış ve sigaranın sararttığı uzun tırnakları kesilmişti. Kirli sakalı tıraş edilmişti. Ancak gözlerinin feri gitmişti ve bomboş bakıyordu. Çarpılmış, gevşemiş ağzından salyalar akıtıyordu. Yatağın yanındaki, arkası dik, bambu sandalyede oturuyordu. Dağılmış yüzünü kar beyazı yastıklara dayamıştı. Uzaktaki dumanlı, kasvetli, gelişi güzel dizilmiş bacalara bakıyordu. Koğuşun penceresi geceyle birlikte karanlığa gömülüp ardından bir şey görünmez hale gelince kuş tüyü yorganın üzerindeki özenle işlenmiş oyalara bakmaya ve etrafındaki uyuyan ve iç geçiren adamların seslerini dinlemeye başladı. Anne yatağın diğer tarafındaki sandalyede oturmuş, portakal soyuyor, ince dilimlere bölerek ölmekte olan adamın karşı koymayan ağzına yerleştiriyordu. Zaman zaman bir rahibe uğrayıp bir şeye ihtiyaç olup olmadığını soruyordu. Birkaç hafta sonra kardeşleri sadece hafta sonlarında gelmeye başladılar. Çünkü çaresizlik içinde yatağın yanında oturmaktan ya da ayakta durmaktan, yere bakmaktan, ayağa kalkıp pencerenin önünde bir ileri bir geri gidip gelmekten başka yapacak bir şey yoktu. Hızlı ve çabuk bir iyileşme beklediklerini, kendileri bile kabullenmiyor, yastıklar üzerinde giderek solgunlaşan yüze hala bakamıyorlar. Bunun yerine ardı ardına sigara yakıyorlar. Ya da koğuşta bir süre daha uyuyarak ya da horlayarak karşılık veren diğer adamlarla sohbet ediyorlardı. Oldukça sessiz uyuyor dedi içeri giren rahibe sessizce. Yatağa yaklaştı. Hafif bir mis kokusu getirmişti. Kolları belinin altında arkaya gizlenmişti. Çok iyi bir hasta. Bize hiç sıkıntı vermiyor. Yatağın kenarında genellikle portakal soyan ya da yanında getirdiği örgüsünü ölen anne rahibeye doğrudan sordu. Ne düşünüyorsunuz hemşire? Gerçekten. Rahibe rahatsız bir halde. Kolları her zamanki gibi arkada gizlenmiş. Uzun kirpikli gözlerindeki çocuksu bakışlarla. Tanrı için hiçbir şey imkansız değildir. Damardan biraz daha fazla beslemeye başladık dedi. Gözlerini yatağın tepesinden aşağı sarkan şişeye dikti. Aslında... Evet hemşire. Rahibenin yuvarlak gözünde utangaç bir gülümseme belirdi. Ona burada aziz diyoruz. Çünkü sürekli dua ediyor. Aslında pek dua sayılmaz. Fakat her uyandığında kutsal Meryem'le konuşuyor. Koğuşun kapısı üzerinde duran mavi elbiseli heykelciye ışıl ışıl gözlerle baktı. Anne, her zaman kendine özgü bir dini inancı vardı dedi. Elindeki portakalı soymaya devam ederken. Mart ayının yine soğuk günlerinden biriydi. Bugün onu gördüm dedi baba. Kendine geldiği anlardan biriydi. Geçmişten kalma bir ışıkla etrafındakilere baktı. Kimi gördün bayım diye sordu anne kibarca. Yüzündeki ve ağzındaki teri ve salyayı silerken. Onu dedi baba kadının elini iterek. Şaşkın bir halde kolunu kaldırdı. Ve kapının üzerindeki heykelciyi işaret etti. Kendisini gördüm dedi. Geri dönen güçlü öfkesiyle, uzun, ince, kısa tırnaklı parmağı, suyun içinde dalgalanan bir yosun gibi sallandı. Gözleri hastalıklı bir zaferle, ancak söylediklerini ispatlamaya çalışan, çocuksu bir inatçılıkla bakıyordu. Benimle konuştu. Gülümsüyor ve eliyle beni çağırıyordu. Benimle konuştu. Beni beklediğini söyledi. Kendisi söyledi. Umarsız bir inatçılıkla, kafasını her birine teker teker salladı. Yüzüne bir zafer ifadesi yerleştirmek için mücadele ediyordu. Geniş omuzlu, kalın enseli, acımasız gözlerle bakan en büyük kuzen, mermi gibi kubbeli başını kafası karışmış halde salladı. Kızıl kıllarla kaplı büyük ellerini dizlerinin üzerine koyarak hüzünlü bir şekilde burnunu çekti. Herkes onu asker olarak tanırdı. "Ah Tanrım, sen bu zavallıya merhamet et," dedi asker. Kafasını durmadan sallıyor. Dizlerinin üzerinde duran parmaklarını kıvırıyordu. Tertemiz ve özenle giyinmişti. Canlı, sarı kravatına taktığı iğnenin üzerindeki ejderhanın gözleri, pencereden gelen güneş ışığıyla parlıyordu. Burada oturup, ağlamak ve bir heykelciye bakarak abuk subuk konuşan adamı dinlemek yetti artık. Hadi sevgili dostum, sana neler oldu böyle? Baba askere öfkeyle baktı. Bu lanet olası komünisti içeri kim aldı diye sordu buz gibi bir sesle. Onun Moskova'ya gidip, Joe Stalin'le vodka içtiğini ve kızıl bayrağa sarılarak uyuduğunu bilmiyor musunuz? Asker hırsla yüzünü havaya kaldırarak öne doğru eğildi. Ah benim cüretli Pet'im dedi. Bunca şeyden sonra beni tanımadın mı? Hatırlamadın mı? Babanın yüzünde yine o boş ifade belirdi. Asker de derin bir nefes aldı ve sandalyesine yaslandı. Ah, yüce ve merhametli tanrım dedi asker. Sandalyesinin arkasına asılı paltosunun derin cebinden yarı dolu bir viski şişesi çıkardı. Burada, kıçımın üzerinde oturup, iyi bir adamın ölümün kollarına gömülmesini, kanlı gözlerle seyretmek yüreğimi burkuyor. Asker şişenin mantarını açıp, burnunun altına getirdi. Koklarken gözlerini kapattı ve kocaman, gürültülü bir yudum aldı. Daha dün gibi dedi asker, ağzında sağa sola yuvarladığı yudumunu yutarken. Oysa Boldant'ta irmenlerinin arkasındaki bileklerimize kadar arkadaşlarımızın kanı içindi. Elimizdeki son cephanelikle beklediğimiz günlerin üzerinden. Çok zaman geçti. Bu Ayyaş'ın içinde su olması gereken matarasının içinde viski vardı. Etrafımızda mermiler uçuşurken viskiyi yudumladık. Ve Glasnevi'nin arkasındaki ölüleri bile uyandıracak bir kükremeyle ileri atıldık. Düşman kuyruğunu çevirip arkasına bakmadan kaçan kazlar gibi dağılıncaya kadar savaştık. Ah Pet, benim tatlı patatesim dedi asker. Bir dev gibi ayağa kalktı ve yatağın başında durdu. Elindeki şişeyi sallıyordu. Acılar içindeki İsa aşkına ve onuruna. Şundan bir yudum al ve şu lanet olası çarşaflardan kurtul. Birkaç santim üstünde sallanan şişeye bakan bulutlu gözlere yeniden ışık doğdu. Sanki onun ne olduğunu anlamaya ve bir bağlantı kurmaya çalışıyordu. Tanrım yapma diye haykırdı anne. Ayağa kalktı ve askerin sallanan elini durdurdu. Tanrı aşkına. Neden, neden diye sordu asker heyecanla. Onu Vatikan'daki tüm kutsal sulardan daha çabuk iyileştirir diye ısrar etti asker. Adamın hareketsiz duran boğazına şişeyi boşaltmaya çalışırken. Yüzü kıpkırmızı olmuş bir rahibe, etekleri havada uçuşarak telaşla içeri girdi. Sizin içinizde hiç mi korku yok? Zavallı adam yaradanıyla buluşmak üzere dedi rahibe, şişeye el koyarak. Şey, siz öyle diyorsanız, öyle olsun saygıdeğer rahibe dedi asker. Öfkelenmiş rahibenin, biraz daha sakinleşmiş parmaklarına karşı koyarken. Tek bir yudumun ona ne zararı olabilir? Şişeyi kendi ağzına götürdü ve derhal midesine gönderdiği koca bir yudum aldı. Ölü evindeki hava hissedilebilir bir rutubetle birlikte soğuktu. Duvarın tepesindeki parmaklıklı pencere öğle sonrası ışığının odanın yarısına kadar girmesine izin veriyordu. Ayakların beton zeminde çıkardığı sesler ürkütücüydü. Arada sırada kadınlardan boğuk ağlama sesleri geliyordu. Sesler uzak ve uçsuz bucaksız kıyıya vuran dalgalar gibi yerden tavana taşınıp yankılanıyordu. İnsanlar yavaşça hareket ederken eklemlerinin sesi duyuluyordu. Aniden bir öksürük sesi yükseliyor. Fısıltılar etrafa yayılıyor. Bedenleri iliştirilmiş gibi duran kafalar boşlukta sağa sola çevriliyordu. Orada öylece durdu çocuk. Gelmemiş olmayı diliyordu. Dışarı çıkıp bu yaslı inlemelerden uzaklaşarak kulak tırmalayan ancak canlı şehre gitmeyi istiyordu. Kafasında bir resim şekillendi. Kendi etrafında dönen yosun yeşili bir taş ve altında aniden acımasızca parlayan, ani ışıktan paniklemiş bir böcek sürüsü. Ölünün kahverengi cübbesinin başlığını kaldırmak için bir el uzandı. Ortaya çıkan yüz, hayattayken olduğundan daha küçük göründü. Sanki çekmiş ve büzüşmüştü. Ancak içeri gömülmüş gözlerinin üzerinde, kalın kaşları ve çenesinin üzerinde hala dışarı doğru çıkık duran ince dudaklarıyla aynı yüzdü. Solgun teninin altındaki damar örgüsü, bir örümceğin bacaklarının gölgesi gibiydi. Cübbenin altındaki birkaç tel gri saç görünüyordu. Aslında her şey olması gerektiği gibiydi. Gözlerinin açılıp eski ateşiyle orada durmuş, kendisine bakmakta olan oğluna bakmasını bekledi. Sakallı çenesinin arasından onu çağıran sesini duymayı bekledi. Orada durmuş, neden bana bakıyorsun? Bu ses, son zamanlardaki gibi hastalıklı bir homurdanma, çocuksu bir mırıldanma değil. Aksine, rüyalarından inşa ettiği, kumdan kaleyi yıkan, emir veren o eski öfkeydi. Orada ölü ve çok yakında çürüyecek olan bedene bakarken, içinde hiçbir kıpırtı hissetmedi. Baba diye fısıldadı bedenin yanında duran erkek kardeşi usulca. Köşeli parmaklarıyla adamın çenesine yumuşak bir şekilde dokundu. Baba, baba dedi. Soğuk eti parmaklarıyla kuvvetle ovuştururken. Parlak böğürtlen rengindeki kan burun deliğinden dışarı sızdı ve üst dudak köprüsünde birikti. Kardeşi elini ateşin içinden kaçırırcasına çekti ve şaşkınlıkla geri adım attı. Aman tanrım, ne yaptın diye fısıldadı bir diğer erkek kardeşi. Korkmuştu. Hiçbir şey, hiçbir şey dedi ilki titreyerek. Hadi duanı bitir de gidelim. Cübbenin başlığı tekrar ölü adamın yüzünü örtüldü. Nihayet hastanenin yeşil çimenliklerine çıkıldı. Güneşin turuncu ışıkları bakımlı ağaçların arasına süzülüyor. Rahibelerin hışırdayan elbiselerinin sesi duyuluyordu. Güneşin altında parlayan bir taç yaprağa benzeyen kan birikintisinin görüntüsü gözlerinin önünden gitmiyordu. Siyah bir kravat. Bu neredeyse onun ilk siyah kravatıydı. Boynunun etrafını ipekten bir ilmek gibi sıkıyor, hareket ettikçe yılan gibi sarıyordu. Siyah kravat, gömleğinin kolalı yakasında düğümlenmişti ve adeta evin unutulmuş kuytu bir köşesinden, gün ilerledikçe yüreğine sessiz bir korku sarmak için çıkıp gelmiş gibiydi. Beyninin tüm yolları kapanmış, etrafını sis kaplamış, sadece incecik ışık demetleri içeri sızabiliyordu. O günü belirlenmiş bir zaman için hareket etmeye kurulmuş, mekanik bir oyuncak gibi duygusuz ve geceyi de rüyasız geçirmişti. Ertesi sabah uyanmış, günün gereklerini sakin, hiçbir şeye karışmadan yaşamıştı. Cenaze sabahından önceki günlerde, kötü haberi aldıkları, onun yastığın üzerindeki ölü yüzünü son kez gördüklerinden beri, sanki içinde, rüyasız gecelerde makarasını boşaltabileceği, sabahın soğuk ve ağır havasına uyanabileceği bir mekanizma kurulmuştu. Bu günler geçmek bilmedi. Daha çok birbirleriyle birleşen, sesleri değil, gürültüleri duyduğu, yüzleri ya da figürleri değil, şekilleri gördüğü, şekilsiz bir alacakaranlığa dönüştü. Ve sonra cenaze arabaları dışarıda siyah bir kuyruk oluşturduklarında, siyah kravatını taktılar ve eğilip kravatına baktığında, gölgeleri uğursuzca yakan, acımasız bir ışık çaktı beyninde. Gerçeğin olumsuz yanı, beynine doğru acımasızca uçan, siyah beyaz uçaklara dönüşerek alevlendi. Buzlar çatırladı. Keskin görüntülerin seli üzerine doğru aceleyle kükredi. Onu kör bir halde sendeletti. Ve el yordamıyla öldürücü ışığı aramaya çalıştı. Şimdi daha önce görmediği, keder dolu, ölümün neredeyse fiziksel antipatisiyle yaşamdan haberdar olan, sersemlemiş, yenik yüzleri görüyordu. Özel bir hüzünle perdelenmiş yüzleri. Kendi kalplerinin derinliklerindeki ayıplarla karşılaşmaya isteksiz yüzleri. Karmaşayla geçen uzun yılların, ardından artık huzur isteyen, gerilmiş, yorgun yüzleri. Ve üzülmek ya da rahatlamak için fazla genç olan yüzleri. Teselli etmek için gelip giden komşuları. Ve sürekli demlenen çayları. Ve şarap, viski, siyah bira şişelerini, mayalı ekmekleri, günün ve gecenin hemen her saatinde gelip giden tuhaf erkekleri ve altı üstüne gelmiş evi, yıkanmış, ütülenmiş ve yataklara gerilmiş temiz çarşafları, pencereleri, yeni asılmış perdeleri, dua etmek için gelen rahibi ve kocaman, sorgulayan gözlerle bakan yüzleri. Daha büyük olanların alkolik nostaljisi ve gözyaşları asla olmamış ve birilerinin asla bilmediği şeyleri çağrıştırıyordu. Daha büyük olan kızlar kurumuş gözlerle oturuyorlar. Çocukların yıkanmış giysilerini yamalıyor. Daha çok ekmek pişiriyorlardı. Ütü yapıyorlar, pirinç ve metal kapları parlatıyorlardı. Arabanın içi bunaltıcı ve sıcaktı. Camlar dışarıda yağan yağmur yüzünden kapalıydı. Yağmur damlaları camda, zikzaklar çizerek süzülüyordu. Arabanın motor sesinden dolayı yağmurun sesini duyamıyorlardı. Sürücünün arkasındaki camlı bölmede iki erkek kardeşiyle birlikte oturuyordu. Zaman zaman annesinin siyah bir tülle kapalı gözüne bakıyordu. Her iki yanında kız kardeşleri oturuyordu. Solgun görünüyordu. Zaman zaman o da kendisine uzun uzun bakıyor. Ancak tek bir kelime etmiyordu. Siyah, kırmızı eldivenli ellerin arasında bir dua kitabı tutuyor. Okumak için arada sırada yüzüne yaklaştırıyor. Sonra tekrar indiriyordu. Birileri başının ağrıyıp ağrımadığını sordu. Eğer isterse arabayı durdurup onun için bir şeyler alabilirlerdi. Ancak hayır, hayır diye cevapladı telaşla. Koltuğuna yaslandı ve yağmurlu camdan dışarı baktı. Arabanın arka camından dışarıyı seyretti. Birbiri ardına dizilmiş arabaların kıvrılan konvoyunu gördü. Kalabalık, sokakta santim santim ilerliyor. Daha geniş ve açık caddelerde hızlarını arttırıyorlardı. Kaldırımlardaki insanlar durup istavros çıkarıyorlar. Dua okurken dudaklarını kıpırdatıyorlardı. Erkekler geçen cenaze konvoyunun karşısında saygıyla şapkalarını çıkarıyorlardı. Işıltılı dükkan vitrinleri ve yağmurun ıslattığı bina cepheleri arkaya doğru kayıp gidiyorlardı. Bir süre sonra hareket etmediklerini fark etti ve neden durduklarını anlamak için anneye baktı. O da eğilmiş, pencereden bakıyor. Bir eliyle kızının dizinden destek alıyordu. Sonra siyah tülün ardında parlayan gözyaşlarını fark etti. Dışarı baktı. İlk gördüğü şey kepenkleri kapalı ve üstü pencerelerinin leylak rengi perdeleri kapatılmış küçük, gri renkte bir birane oldu. Sonra bu binada doğmuş, dizeleri sonradan meşhur olmuş ve tüm dünyada tanınmış olan kör, İrlandalı bir şairin anısına, kapının üzerine asılmış bir tabelayı fark etti. Kahverengi meşe harflerle yazılmış yazıyı okudu. Brandon'ın barı. Bina, sokaktaki diğer binaların aynısıydı. Kendisine benzeyen iki binanın arasına sıkışmıştı. Çoğunlukla sokağın karşısındaki eski katedralin dev gölgesi altında kalıyorlardı. Hiçbir yaşam belirtisi olmayan bu yerde neden durduklarını merak etti. Sıska bir kedi köşeyi yavaş yavaş döndü. Yağmurdan ıslanmış kaldırımları koklayarak yiyecek bir şeyler arandı. Sırtını kamburlaştırarak bir süreliğine onları süzdü. Ve duvarın kenarındaki aralıkta kayboldu. Sonra aniden bir hanenin kapısı büyük bir gıcırtıyla açıldı. Ve saçları geriye doğru taranmış. Soluk yüzlü, uzun boylu bir adam şapkasını düzelterek dışarı çıktı. Arkasında aynı boyda, koyu renk elbise giymiş, kahverengi saçlı, kahverengi gözlü, kiraz gibi kırmızı dudaklı bir kadın vardı. Yüzünde bir gülümseme varmış gibi görünse de, kahverengi gözlerinde özür dileyen bir ifade vardı. Kuzu derisinden ceketinin kolunun altında, kese kağıdına sarılmış bir paket taşıyan kocasını arabaya doğru takip etti. Arabada hemen onlar için yer açıldı. İçeri girdiler. Kadın annenin yanına oturdu. Adam da onun ve erkek kardeşlerinin yanına oturdu. Araba tekrar hareket etti. 29. ayrımın sonu, sayfa 263.